Ayrım 15, Kitapçı Mendel, Stefan Zweig, sayfa 161. Görünümü salondakileri dehşete düşürüyor. Yüzü gözü kan içinde, toprak lekeli giysileriyle külçe gibi düşüyor. Masada oturan beyler hemen ayağa fırlıyor, hızla yanına geliyorlar. Herkes ona yardım etmek istiyor. Dikkatle yerden kaldırıp bir kanepeye yatırıyorlar. Konuşmaya çalışıyor, az önce parka çıkmak isterken karanlıkta merdivenlerden aşağı düştüğünü söylüyor. Aynı anda gözlerinin önüne kara bir perde iniyor, titriyor, bilinci uzaklaşıyor ve kendinden geçiyor. Hemen atlardan biri hazırlanıyor ve doktor çağırması için bir hizmetkar en yakın kasabaya gönderiliyor. Korku dolu bir heyecan sarayda herkesi uyandırıyor. Odalarda, koridorlarda ışıklar ateş böceği gibi titreşiyor. Konuşmalar, kapıdan kapıya fısıldaşmalar. Gözlerinden uyku akan ürkek hizmetkarlar salona koşup kanepede baygın yatan delikanlıyı kaldırıyor, dikkatle yukarıya odasına taşıyorlar. Gelen doktor bacağındaki kırığı tespit ediyor ve heyecanla bekleyenleri bunun tehlikeli olmadığını söyleyip yatıştırıyor. Kaza geçirmiş olanın sargılar içinde uzun süre hiç hareket etmeden yatması gerekiyor. O bunu duyunca gülümsüyor. Tek başına öylece yatmak ne güzel. İnsanların içine girmeden sessiz ve aydınlık bir büyük odasında yatağına uzanıp pencereden görünen ağaç dallarının sallanışını izlemek, sevdiği insanı düşlemek hoşuna gidiyor. Her şeyi huzur içinde tekrar kafasından geçirmek, tatlı düşlerde onu görmek, hiçbir şey yapmak zorunda olmamak ne güzel. Gözlerini bir an için kapattığında hemen bu hoş şeyleri düşlüyor. İlk günlerde sancının verdiği acılara zor dayanıyor. Fakat Margot uğruna sevdiği o insan için bu acılara katlanması gerektiği düşüncesi ona heyecan dolu ve sonsuz bir güven veriyor. Yüzünde hep kırmızı, kalıcı bir yarası olsun isterdi. Şövalyeler gibi onu hep yanında taşısın, aşkını herkes görsün. Hiç kendine gelmeden vücudu parçalanmış bir halde kızın penceresinin altında kalmış olmayı da isterdi. Gözleri kapalı düşlerini sürdürüyor. Kız sabah aşağıdan gelen gürültülerle uyanıyor, pencereyi açıp merakla bakıyor ve kendisi uğruna ölmüş olan oğlanı görüyor. Haykırarak önünde diz çöktüğünü gözlerinin önüne getiriyor, yürek parçalayıcı çığlıklarını kulaklarında hissediyor. Ümitsizliğe kapılıyor, derin ıstıraplar çekiyor ve kara giysiler içinde başı hep önünde yılgın bir yaşam sürdürüyor. İnsanlar ona acısını sorduğunda sadece dudakları titriyor. Günlerce böyle düşlerle yatağında yatıyor. Kimi zaman gözü kapalı, kimi zaman açık gözlerle onu görüyor, duvarlara sürünerek geçen ışıl ışıl gölgesini, yanına sokuluşunu, sesini duyuyor, dışarıda, üzerinden sular damlayan yapraklarda, güneşte yanan çakıllı yolda, saatlerce konuşuyor Margot'la, düşlüyor birlikte çıktıkları yolculukları, yaptıkları o güzel gezintileri. Arada sırada bu düşlerden sıyrılıp kendine geliyor bunalarak. Margot gerçekten üzülüyor mu kaza geçirdiği için? Şu anda onu anımsıyor mu? Tabii unutmamış, ziyaretine geliyor. Düşüncelerinde onunla konuşurken karşısında onu hayal ettiği anlarda kapı açılıyor. Genç kız giriyor içeri. Dimdik ve çok güzel fakat düşlerindekinden çok daha başka biri. Hareketleri yumuşak değil. Düşlerinin Margot'sunun yaptığı gibi heyecanla eğilip alnını da öpmüyor. Sadece bir iskemle çekip yattığı şezlongun yanına oturuyor ve kendini nasıl hissettiğini soruyor. Bilmek istiyor hala acısının olup olmadığını. Sonra havadan sudan bir şeyler anlatıyor. Kız yanında oturduğu anlarda heyecanlanıyor, kafası karmakarışık oluyor. Çoğu zaman gözlerine bakmaya bile cesaret edemiyor. Sesini daha iyi duymak, tek tek kelimeleri ruhunun derinliklerine çekmek için gözlerini yumuyor. Konuşmaları ona müzik gibi geliyor, saatler sonra bile düşüncelerinde çınlıyor. Pek az yanıt veriyor, susmayı, onun nefesini dinlemeyi, onunla yalnız başına kalabilmeyi, kendi odasında onu hissetmeyi seviyor. Sonra oturduğu yerden kalkıp kapıya doğru yürüyünce şöyle bir doğrulup peşinden bakıyor. Tekrar o düşler dünyasına dönmeden önce vücudunun bütün hatları beyninde yer etsin istiyor. Margot hemen hemen her gün odasına geliyor. Fakat Kitty ile Elizabeth de onu ziyaret ediyor. Her defasında ürkek ürkek yüzüne bakan küçük Elizabeth, çok yumuşak, hüzünlü sesiyle o gün kendini nasıl hissettiğini soruyor. Bilmek istiyor, kardeşleri de geliyor muydu? Saraydaki başka kadınlar da onu ziyaret ediyor muydu? Yanına oturup onunla uzun uzun konuşuyorlar mıydı? Evet, hem de çok uzun kalıyorlardı odasında. Ziyaretleriyle onu düşlerinden uyandırıyorlar, onları rahatsız ediyorlar, hatta saçma sapan şeyler anlatarak ve anlamsız konulardan söz ederek düşlerini kovalıyorlardı. Hiçbirinin yanına gelmesini istemiyordu. Sadece Margot'un uğramasını, bir saat, isterse sadece bir dakika odasında kalmasını istiyordu. O gittikten sonra da tüm gününü tek başına geçirmeye devam etmek istiyordu, kimse rahatsız etmeden Margot'u düşleyerek. Hoş bir bulut alıp götürsün onu aşkının güzel anlarına. Bu nedenle kimi zaman kapının tokmağına bir elin dokunduğunu fark ettiğinde hemen gözlerini kapatıyor, uyur gibi yapıyor. Bunu fark eden ziyaretçi de parmaklarının ucuna basarak tekrar odadan çıkıyor. O da kapının usulca kapandığını duyunca kendini yine düşlerin akıntısına bırakacağını, onlarla çok uzaklara gideceğini biliyor. Günün birinde bir şey oluyor. Margot az önce her zamanki gibi uğramış fakat yanında kısa kalmıştı. Saçlarıyla parkın bütün kokularını odasına taşımıştı. Taze açmış yaseminlerin ağır kokusunu ona getirmişti. Ağustos güneşinin beyaz ışıltıları gözlerindeydi. Gittikten sonra biliyordu ki o gün bir daha gelmeyecek. Öğleden sonra uzun geçecek, ışıl ışıl tatlı düşler onu bekliyor olacak. Kimse onu rahatsız etmeyecek, herkes atlarla geziye çıkacak. Fakat bir süre sonra kapının tokmağının tekrar döndüğünü duyuyor ve gözlerini sıkı sıkıya kapatıp uyur gibi yapıyor. İçeri giren bu kez dönüp çıkmıyor. Onu uyandırmamak için kapıyı usulca kapatıyor. Neredeyse yere dokunmayan adımlarla yaklaşıyor. Giysisinin hışırtılarından yanına iliştiğini fark ediyor. Ateş gibi yanan kapalı gözlerinin arasından gelinin dikkatle yüzüne baktığını hissediyor. Yüreği çılgınca atıyor. Gelen Margot muydu? Mutlaka heyecanlanıyor. Onun tekrar yanında olduğunu bilmek, gerilim dolu, gizemli ve şehvetli bir düşünce. Açmayacak gözlerini, yatağının başında oturduğunu sadece hissedecek. Ne yapacaktı acaba? Sonsuz saniyeler geçiyor. Kız başını biraz daha yaklaştırıyor, uykusunu dinliyor. Bütün vücudunun aniden titrediğini hissediyor. Yüzünü görmediği kıza teslim olmuş gibi. Hiç kıpırdamıyor, göğsü sıkışır gibi oluyor. Nefesi alışı huzursuz bekliyor, bekliyor. Hiçbir şey olmuyor, hissediyor. Kızın yüzü neredeyse yüzüne değecek. Dudaklarından yayılan leylak kokusunu içine çekiyor. Elinin birden ağır ağır üzerindeki örtüyü okşadığını, koluna uzandığını hissediyor. Damarlarındaki kan ateşten bir dalga gibi tüm vücuduna yayılıyor. Elinin dokunuşları yavaş, sakin, yumuşak. Mıknatıs gibi kendine çektiği kan gittikçe tahrik oluyor, daha hızlı akıyor. Eliyle kolunu okşamayı sürdürüyor, çok yavaş, sakin. Gözünü hafif açıyor, kirpikleri arasından bir şeyler görmek istiyor. Her şey bulanık, morumsu renkler seçiyor. Huzursuz bir ışık, sanki bir bulut gibi üzerinde, sonra tepesinde odanın koyu benekli tavanı sanki üzerine örtüyor. Kızın okşayan eli yaklaşıyor, uzaklardan geliyormuş gibi, alacakaranlığın içinden çıkan bembeyaz küçük bir bulut gibi ve aniden kaçıp yine ötelere gidiyor, kirpiklerini biraz aralıyor. Kızın elini, onu okşayan beyaz ve porselen gibi parmakları daha iyi seçiyor. Ona yaklaşıyorlar, ondan uzaklaşıyorlar, hep duygu dolu okşuyorlar. Bir böceğin antenleri gibi hareket ediyorlar. Ona sokulan, ona sürünen, usul usul mırıldanan, beyaz bir kedi yavrusuna benzetiyor okşayan küçük eli. O anda kediciğin gözleri ışıldasa şaşırmazdı. Gerçekten okşayan elde ışıltılar yok mu? Bir madenin ışıltılarını seçiyor. Altının parıltılarını. El yüzüne iyice yaklaştığında daha iyi görüyor. Bileziğinde sallanan o gizem dolu sekizgen madalyonu hatırlıyor. Kolunu, yüzünü usul usul okşayan Margot'un elini. Bir an için onu yakalamak, dudaklarına çekip öpmek istiyor. Nefesi yüzünü yalıyor, Margot'un yüzünü yüzünde hissediyor. Daha çok dayanamıyor, kirpiklerini aralıyor, gülümseyerek gözlerini açıyor, üzerindeki yüze bakıyor. Kız birden şaşırıyor, kendini geri çekiyor. İşte o anda ona bakan şaşkın yüzü daha berrak görüyor, vücudu bir darbe yemiş gibi sarsılıyor, her yanı titriyor ve yatağının kenarında oturan kızı tanıyor. Elizabeth, Margot'un kız kardeşi, küçük ve çekingen Elizabeth. Düş mü görüyor? Hayır, olamaz. Gözlerinde korku dolu bir ifadeyle ona bakan kıpkırmızı yüz Elizabeth'in o anda nasıl dayanılmış olduğunu anlıyor. Bakışları kızın kolundaki bileziğe uzanıyor. Ondan sallanan madalyona yakından bakıyor. Gözleri kararıyor, bayılacak gibi oluyor fakat dişlerini sıkıyor, o andaki düşüncelerini yitirmek istemiyor. Her şey film şeridi gibi yıldırım hızıyla gözlerinin önünden geçiyor. Şaşkınlığı, Margot'un gururu, Elizabeth'in gülümsemeleri, onu bir el gibi okşayan dostça bakışlar. Hayır, hayır, bütün bunlar bir rastlantı olamazdı. Tekrar bileziğe bakıyor. Acaba onu Margot mu hediye etmişti kız kardeşine? Belki bugün, belki dün, o akşam da olabilirdi. Elizabeth konuşuyor. Düşünürken yüzünü buruşturmuş olacak ki genç kız korkarak soruyor. Ağrıların mı var Bob? Sesleri ne kadar da benziyor diye bir an düşünüyor. Sonra çabuk çabuk yanıt veriyor. Evet, evet, hayır, yok, kendimi çok iyi hissediyorum. Bir süre ikisi de susuyor. Kafasındaki düşüncelerle bütün vücudunu sıcak basıyor. Belki de Margot o bileziği kardeşine hediye etti. Hayır, sanmıyor. İyice meraklanıyor. Sormalı. Kolunda bilezikte sallanan madalyon nedir? Ah, o mu? Eski bir Amerikan parası olacak. Fakat hangi yıldan bilmiyorum. Robert amca bir zamanlar bize getirmişti. Bize mi dedin? Susuyor. Yanıtını merakla bekliyor. Margot ile bana vermişti. Kitty istememişti. Niçin bilmiyorum. Gözlerinin nemlendiğini hissediyor. Başını yavaşça yana çeviriyor. Kirpiklerini ıslatan gözyaşını Elizabeth görsün istemiyor. Gözyaşı geri dönmüyor. Yanağından aşağı iniyor. Bir şey söylemek istiyor. Fakat sesinin hıçkırığa döneceğinden korkuyor. Bir süre ikisi de konuşmuyor. Sadece ürkek ürkek öylece susuyorlar. Sonunda Elizabeth ayağa kalkıyor. Ben gidiyorum Bob diye mırıldanıyor. Sana geçmiş olsun. Gözlerini yumuyor. Odanın kapısı kızın ardından gıcırdayarak kapanıyor. Aniden ürkerek uçuşan güvercinler gibi sayısız düşünce kafasını dolduruyor. Bu yanlış anlamanın sonuçlarını şimdi fark ediyor. Budalalığına öfkeleniyor, bundan utanıyor, yüreği sıkışır gibi oluyor. Şimdi biliyor ki onun için artık Margot yok. Fakat ona olan aşkının değişmediğini de hissediyor. Elizabeth'e gelince onun resmini öfkeyle itiyor. Coşkusunun gizemli yakıcılığı, gösterdiği yakınlık, Margot'un gülümsemesinden ya da eliyle şöyle bir dokunmasından daha değerli değil. O akşamlarda Elizabeth kendini göstermiş olsaydı, çocukça coşkusuyla ona hemen aşık olurdu. Şimdi ise binlerce düşle aradan geçen günlerde Margot'un adı bilincine öylesine dağlanmıştı ki o ömür boyu yok olmayacaktı. Gözlerinin önüne kara bir perdenin indiğini hissediyor. Sonsuz düşünceler gözyaşlarının akıntısına kapılmış gidiyor. Hastalığının uzun günlerinde tek başına kaldığı saatlerde hep yaptığı gibi Margot'u gözünün önüne getirmeye çalışıyor. Başaramıyor. Her defasında Elizabeth bir gölge gibi araya giriyor, hasret dolu gözleriyle ona bakıyor. Sonra her şey birbirine karışıyor, nedenini aramak için acılar veren derin düşüncelere dalıyor. Margot'un penceresinin altında durduğunu, adını seslendiğini anımsayıp kendi kendinden utanıyor. Sessiz, sarışın Elizabeth'e acıyor, onunla pek bir şey konuşmadığı, yüzüne bakmadığı için. Gösterdiği yakınlığa duygularıyla karşılık vermeliydi, tepkisi çok ateşli olmalıydı. Ertesi sabah Margot yanına gelip oturuyor. Genç kızın yakınlığı ile bütün vücudu ürperiyor. Konuşurken gözlerine bakmaya cesaret edemiyor. Neler anlatıyor ona? Duyamıyor, kulakları çınlıyor. Şakaklarının zonklaması genç kızın sesinden daha yüksek. Bir süre sonra ayağa kalkıp yanından ayrılırken hasret dolu bakışlarını vücudunda gezdiriyor. Hissediyor, o anda hiç bu kadar sevmemişti Margot'u. Öğleden sonra Elizabeth geliyor odasına. Ona dokunan, onu okşayan ellerinde sessiz bir yakınlık var. Usul usul konuşuyor, sanki bazı şeylerden çekiniyor, kendilerinden söz ederken de içinde bir korku var gibi. Elizabeth'e olan duyguları nedir, bir türlü bilemiyor. Gösterdiği yakınlık, duygularıyla karşılık vermesi gereken sevgi miydi, bunu da bilmiyor. İçinde bir şeyler hissediyor, fakat kıza söylemeye cesaret edemiyor. Gözlerini gözlerinden kaçırıyor, yalan söylemekten korktuğu için. Her gün geliyor, yatağının başucunda uzun uzun oturuyor. Aralarındaki gizemin yok olduğu günden bu yana sanki rahatlamış, ona olan güveni artmış gibi. Fakat ikisi de alacakaranlıkta ağaçlar arasındaki o güzel anlardan konuşmaya cesaret edemiyor. Günlerden bir gün Elizabeth yine yanında oturuyor. Dışarıda pırıl pırıl bir güneş, odanın duvarlarında hafif rüzgarda sallanan ağaç dallarının oynaşan gölgeleri. Genç kızın saçları yanan bulutları andırıyor, soluk teni şeffaf, bakışları parlak. Başını yaslamış olduğu yastıktan Elizabeth'i seyrediyor. Kızın gülümseyen yüzü ona hem çok yakın hem de odaya vuran güçlü ışıkta çok uzak. O anda her şeyi unutuyor. Genç kız üzerine eğiliyor, yüzünü yaklaştırıyor, gözleri irileşiyor, derinleşiyor. Yatağında şöyle bir doğrulup omuzlarından tutuyor, başını kendine doğru çekiyor. Genç kızı öpüyor, küçük, nemli dudaklarını, bütün vücudu titriyor. Kız karşı koymuyor, onun saçlarını okşuyor. Sonra dumanlı, hüzün dolu sesiyle, "Fakat sen Margot'u seviyorsun," diye mırıldanıyor. Sesi yüreğini sızlatıyor. Kızın engel olamadığı bu ümitsizlikle söylediği sözler onu çok üzüyor. Fakat o anda yalan söylemek de istemiyor. Susuyor. Genç kız sanki kardeşine veda edermiş gibi dudaklarına hafifçe bir öpücük konduruyor. Sonra kalkıyor ve tek kelime konuşmadan odadan çıkıyor. O günden sonra bir daha birbirleriyle konuşmuyorlar. Hafta sonuna doğru iyileşmeye başladığına karar verip onu bahçeye indiriyorlar. İlk sarı yapraklar çakıllı yolda uçuşup duruyor. Artık erken kararmaya başlayan hava güz mevsiminin melankolisini beraberinde getiriyor. Birkaç gün sonra zor da olsa tek başına yürümeyi deniyor. Hava rüzgarlı, yaprakları sararmaya başlayan ağaçlar şimdi o ılık yaz gecelerinden daha çok gürültü yapıyor. Son bir kez ağır ağır geziniyor ağaçların altında, buluştukları o yere hüzünle gidiyor. Sanki şimdi burada görünmeyen kara bir duvar var. Ardında alacakaranlıkta kalmış çocukluğu var. Durmakta olduğu yerde ise bambaşka topraklar onu bekliyor, yabancı ve tehlikeli. Akşamüstü herkese veda ediyor, sanki onu içmek, ömür boyu içinde saklamak istermiş gibi Margot'un gözlerine uzun uzun bakıyor, titreyen elini Elizabeth'in onu sıkıca tutan ateş gibi yanan eline koyuyor, Kitty'ye ve öteki dostlara da veda ediyor. Duyguları karmakarışık, o kızlardan birini seviyordu, kızlardan biri de onu. Yüzü soluk, rengi gitmiş, bakışları da bir başka. O gün ilk kez bir delikanlıdan çok olgun bir erkeği andırıyor. Fakat bir süre sonra atlar yola çıkmaya hazırlanırken Margot'un son kez ona baktıktan sonra arkasına dönüp merdivenleri çıktığını, Elizabeth'in ise nemli gözlerinin parıldadığını ve düşmemek için yanındaki trabzana tutunduğunu görünce yaşadıklarını bir an için anımsıyor, bir çocuk gibi gözlerinden yaşlar boşanıyor. Bir süre sonra saray ışıl ışıl uzaklarda kalıyor, atlı arabanın arkasında yükselen tozların içinde büyük park kararıp küçülüyor, doğa genişliyor, büyüyor ve yaşamış olduğu her şey gözden kayboluyor, anılarına yerleşiyor. 2 saatlik araba yolculuğundan sonra tren istasyonuna varıyor, ertesi sabah da Londra'ya. Aradan birkaç yıl geçti, çocuk büyüdü, delikanlı oldu. O yaz yaşadıkları yaşamında hep canlı kaldı, hiç solmadı, hiç unutmadı onları. Bu arada Margot ile Elizabeth evlendi. Onlarla bir daha karşılaşmayı hiç düşünmedi. O günlerin anısı çok güçlüydü. Yıllar geçse de gücünden hiçbir şey yitirmediler. Kadınlarla bir arada olmakta zorlandı. Onları sevemedi de. Çok genç yaşta başından geçmiş olanlar hem sevip hem de sevilmek onda hasret duygularını öldürmüştü. Kendi halinde kadınlarla pek ilgilenmeyen, onların gülümsemelerine karşılık vermeyen, görenin duygusuz sandığı, suskun, tipik her İngiliz erkeği gibi uzun yolculuklar yaptı, sayısız yabancı ülkeyi ziyaret etti. Şimdi anımsıyorum bu öykünün bana nasıl geldiğini. Bugün öğleden sonra okuduğum kitabın arasında bir dostumun bana Kanada'dan yollamış olduğu bir kartpostal vardı. O genç İngiliz'i seyahatlerimden birinde tanımıştım. Akşamları uzun uzun sohbet etmiştik. O kimi zaman gençlik anılarındaki gizemli iki kadından söz etmişti. Çok uzun yıllar önceydi. Sohbetlerimizi çoktan unutmuştum. Fakat bugün o kartpostalı bulunca anılar canlandı, her şey bir düş gibi yeniden gözümün önüne geldi. Sana anlattığım öyküyü ise kitapta mı okumuştum, yoksa o genç adamla sohbetlerimi anımsayıp onları düşümde bir öyküye mi çevirmiştim bilmiyorum. Ne kadar da karardı odanın içi, bu karanlığın derinliğinde nasıl uzaksın bana? Hatlarını hafif pırıltılarla seçiyorum, yüzünü göremiyorum, gülümsüyor musun yoksa hüzünlü müsün bilemiyorum. Doğru dürüst tanımadığım biri üzerine sana böyle tuhaf şeyler anlattığım, başka insanların alın yazılarını, yaşamlarını ve dünyalarını düşlediğim için mi gülümsüyorsun bana? Yoksa aşkı bulmuş fakat ona dokunmadan yanından geçmiş, onu yitirmiş delikanlıya acıyıp üzülüyor musun? Bak, sana hüzünlü bir öykü anlatmak istememiştim. Sadece aşkla tanışan bir çocuktan söz etmek istemiştim. Fakat akşamları anlatılan öyküler hep hüznün yolunda bulurlar kendilerini. Alacakaranlığın tülü üzerlerini örter, akşam bütün hüznüyle yıldızsız bir kubbe yaratır, sonra gecenin karanlığı gelir, kan gibi ağır ağır öykülere sızar ve onları oluşturan güzel, çok renkli kelimeler, çok dokunaklı sözlere dönüşür, bizim yaşamımızla bütünleşirler. 15. ayrımın sonu, sayfa 171.